Ayrım 8. Sayfa 116. ABC. İnsan Hakları Derneği kurulduktan sonra 12 Eylül'ün ilk sillesini yiyen öğretmenlere de cesaret geldi. Kıpırdanmalar başladı. Cezasını çekenler de tahliye olmaya başladılar. Öncelikle bir dergi çıkarılması ve bu dergi aracılığıyla eski örgütçülerle yeniden temas sağlanması düşünüldü. TÖPDER Başkanı Gültekin Gazioğlu dahil yurt dışına kaçmayı başaranlar da bu girişime destek olunca iş kolaylaştı. İlhan Halkan yönetiminde yayınlanan Bilim Sanat isimli derginin bürosunda toplanmaya başladık. TÖPDER'de mevcut eski fraksiyonlar birlikte hareket etmek istiyorlar ama güvensizliği de tam aşmış değiller. Birbirlerine karşı pozisyonlarını koruyorlar. Uzun tartışmalardan sonra ortaklaşa ABC isimde bir dergi çıkarmak için anlaştık. Derginin isim babası, işin ABC'sinden başlayalım diyen İsmail Gümüş oldu. Arkadaşlar soruşturmalara karşı güvence olsun diye benim yazı işleri müdürlüğünü üstlenmemi isteyince olur dedim. Sahibi de TÖPDER önceki başkanlarından Ali Bozkurt oldu. Mayıs 1987 sayısında derginin orta sayfası 1 Mayıs İşçi Bayramı'na ayrıldı. 1 Mayıs 1997 katliamında çok sevdiğim öğretmen arkadaşım Bayram Çıtak'ın da aralarında bulunduğu 6 öğretmen arkadaşımızı kaybetmiştik. Onları da andık bu yazıda. Aynı sayının arka kapağı içinde de 6 Mayıs 1972'de idam edilen Denizler'in anısına Tahsin Saraç ile Metin Demirtaş'ın yazdıkları şiirler kondu. Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) savcılığı hemen harekete geçti. Dergide komünizm propagandası yapıldığı gerekçesiyle o sayıyı toplattı. Yazılarda isim de olmadığı için ben ve Ali Bozkurt hakkında TCK'nin 142. maddesinden soruşturma başlattı. O zamanlar DGM, Junta'nın el koyduğu çevre sokaktaki CHP binasında. Bir sabah yanımızda birkaç arkadaşla birlikte ben ve Ali Bozkurt DGM'ye gittik. DGM'nin ünlü başsavcısı Nusret Demiral'ın odasına girdim. Ünlü Coşkun da orada. Davalardan beni tanıyorlar. Ben de bir hukukumuz olduğuna inanıyorum. Nusret Demiral, yapmayın, böyle şeylerle başınıza iş açıyorsunuz diye güya bana nasihat veriyor. Sen alsana ifadelerini, dedi Ülkü Coşkun'a. Ben alamam, işim çok. İçimden demek ki önem vermiyorlar soruşturmaya. Bu iyi işaret diye düşündüm, çıktım. Bekliyoruz, polis memuru. Sizin ifadenizi savcı yardımcısı Tercümanoğlu alacak, dedi. Arkadaşlar, önceki baro başkanı Önder Sava sormuşlar, o da savcı için sosyal demokrat birisidir, demiş. Daha iyi. Neyse, girdik savcının odasına, soğuk bir hava esiyor. Otur demiyor. Ben avukat Hasan Ürel dedim. Avukatlığıma güvenerek oturdum. Sorguya geçtik. Ne diyorsunuz? İfadenizi yazalım. Efendim, bu yazıda komünizm propagandası olamaz. Burada 1 Mayıs bayramından söz ediliyor. Bildiğiniz gibi 1 Mayıs dünyanın bütün ülkelerinde, özellikle demokrasi ile yönetilen Avrupa ülkelerinde, Almanya'da, Fransa'da kitlesel olarak kutlanmaktadır. Savcı. Vallahi ben Lüleburgaz'dan öte geçmedim. Onları bilmiyorum dedi. Bak sen, bir de bu adama sosyal demokrat diyorlar. Bereket tutuklama talep etmedi. DGM'den çıktık. Çevre sokaktan aşağıya doğru yürüyoruz. Ali Bozkurt'a. Hocam, benim avukatlığım sayesinde kurtulduk. Ne senin avukatlığın oğlum? Senin yüzünden ekstra sorulara muhatap olduk, dedi. Bu suçtan o sosyal demokrat denilen savcı benim aleyhimde, halkı sınıf farkı gözeterek kim ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçlamasıyla dava açtı. DGM'de yargılanıyorum. Başkan Mamak'ın anlı şanlı hakimi Ekrem Çelenk beni tanır. Hem de hemşeriyiz. Temmuz ayının son günleri duruşmaya çıktık. Ekrem Bey gayet babacan, iyi tarafından kalkmış bugün. Nedir Hasan bu? Bana da ismimle hitap ediyor. Memleketten büyüğümüz ya. Neyse ben savcıya söylediklerimi ona da söyledim. Karar çıktı. Gereği düşünüldü. Mesnet komünizm propagandası suçunun unsurları yazıda yoktur. Sanığın beraatına... Ancak derginin iç kapağındaki şiirlerde daha önce devlete karşı ağır suçlar işleyip idam edilen 3 kişinin yüceltildiği, övüldüğü, şiirlerde de bu suçun işlendiği görülmekle TCK'nın 312. maddesinden soruşturma açılmak üzere görevli Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına. Al bakalım. Güya beraat kararı veriyor. Biz de ertesi gün tatil arkadaşlarımızın Marmaris'teki evine gideceğiz. Ben de moral sıfır. Hiç tatil modunda değilim. Eve geldim. Neşe, gidelim ne kafaya takıyorsun? Işıllar bekler şimdi. Alper Hoca'ya da ayıp olur, dedi. Kalktık gittik. Döndüm. Eylül ayında adliye açıldı. Savcılık esasından baktım. Bizim dosya savcıda incelemede. Bir gün adliyenin koridorunda dolaşırken Osman Öz'e rastladım. Meslekten abimiz ve öğretmenlikten de tanışıyoruz. Sever beni. Hayırdır Hasan, seni düşünceli görüyorum. Anlattım. Hangi savcıda? Hayri Bey diye birinde. Ya ben onu iyi tanırım. Sen merak etme, görüşürüm dedi. Hakikaten gidip görüşmüş ve inanmazsınız, savcı benim ifademi bile almaya gerek görmeden takipsizlik kararı vermiş. Dosya kapandı gitti. Boş bir şey ama böyle bir suçtan bile mahkum olabilirdiniz o dönemde. Daha önce de söyledim. O günlerde yaşananlar yanında benim yaşadıklarımdan söz etmekten hicap duyarım. Bunu o dönem yargılama mantığına örnek vermek için anlattım. Konya. 1989 yılında Eskişehir Anadolu Tıp'tan birkaç öğrenciyi TKP üyesi diye gözaltına alıp Konya DGM'ye götürmüşler. Orada da tutuklamışlar. Meltem Bayrak ve nişanlısı Ümit için beni buldular. Dava dosyasında Allah için hiçbir şey yok. Meltem'in annesi bir akşam eve geldi. Bundan bir şey çıkmaz dedim. Ama kadıncağız, kızım final sınavlarına giremezse eğitim hayatı sona erer diye endişeleniyor. Böyle eften püften iddialarla insanları tutuklayıp eğitimlerini engellemek hangi vicdana sığar? 2 Kasım 1989 günü Konya'ya duruşmaya gidiyorum. Ankara'ya yakın olmasına rağmen o güne kadar Konya'yı görmek nasip olmamıştı. Darbenin gerçeklerinden biri de burada 6 Eylül 1980'de darbeden sadece bir hafta önce yapılan Milli Selamet Partisi'nin (parantez MSP) Kudüs mitingiydi. Cuntacılara göre bu miting şeriatçı kalkışma provasıydı. Hatta Cunta'nın beyni Orgeneral Haydar Saldık, Konya mitingi 12 Eylül'e gelinmesinde bardağı taşıran son damla olmuştur değerlendirmesini yapmıştı. Aradan sadece 9 yıl geçtikten sonra aynı siyasi geleneğin devamı olan Refah Partisi belediyeyi yeniden kazanmıştı. Şehrin girişinde Konya Belediyesi dinlenme tesisleri var. Hafta içi olduğu için tesislerde kimse yok. Acaba diyorum, hafta sonları buraya kadınlar ile erkekler ayrı ayrı mı geliyorlar? Merak bu ya. Çünkü Başkan Halil Ürün ilk icraat olarak belediye otobüslerini kadınlar ve erkekler olarak ayırmıştı. Otogarda indim, yürüyorum. Şehir modern. Sokakta kadınlar dolaşıyor. Başı açık olan da var, türbanlı da. Ankara'dan farklı gözükmüyor. Bir kadın avukata sordum duruşma salonunu. Ben de oraya gidiyorum dedi. Birlikte girdik salona. DGM duruşması henüz başlamamış. Diğer mahkemenin duruşması yapılıyor. Tutuklu bölümünde tek bir sanık var. Müdahil tarafta ise 7-8 yaşlarında kavruk bir oğlan çocuğu, yanındaki de babası olmalı. Savcı mutalaasını okuyor. Sanığın fiili livataya teşebbüs suçu sabit olmuştur. Cezalandırılmasına. TCK'nin maddelerini sayıyor. Hakim savcıyı uyarıyor. 62. madde yok mu? Sanığa vereceği ceza kafasında belli. Soruyor. Bir diyeceğin var mı? Efendim abi? Mübaşir yüksek sesle. Bir diyeceğin var mı diyor. Sanık mırıldanır gibi yapıyor. Arkadan duyamıyorum. Hakim tutanağı onun adına. Vekilinin savunmasına katılıyorum. Beraatımı istiyorum, yazdırıyor. Babasının yanında oturan küçük çocuk her şeyden habersiz, ilgisiz gözlerle salonu süzüyor. Sanki babasının elinden tutup gezmeye gelmiş gibi. Karar için ara veriyorlar. Dışarı çıkıyoruz. Şapkalı bir adam başında 3-5 simit bulunan tablasıyla dolaşıyor. Açlığım geliyor aklıma. Bir simit alıyorum. Konuşmasından Kürt olduğu anlaşılıyor. Kara kuru, siyah saçlı küçük oğlan yerdeki karoların çizgilerine basmadan biraz ileri yürüyor. Sonra dönüp aynı şekilde babasına doğru geliyor. Bıraksalar oynayacak. Mübaşir yüksek sesle çağırıyor. Giriyoruz. Karar. Sanığın TCK'nın 416, 62, 55-3 ve 59. maddeleri uyarınca toplam 3 yıl 8 ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına. Küçük oğlan ve babası oturuyorlar. Mübaşir. 3 sene verdiler. Hadi kalkın. Sanık olan çocuk da 15-16 yaşlarında var yok. Zaten mahkemede 55. maddeden cezayı indirdi. O da yaptığının farkında değil belki. Sokakta, iş yerlerinde kadınla erkeği ayıran bir toplum bu davalarla daha çok yüz yüze gelir diye düşünüyorum. Az sonra cezaevi ring arabaları ile azılı teröristler gibi sınıflarından alınıp getirilen müvekkillerimin duruşması başlayacak. Ama aklım o küçük çocukta kalıyor. Kutlu ve Sargın dönüyor. İnsanlar tarihlerini kendileri yaparlar ama onu diledikleri gibi yapamazlar. Karl Marx. Beyice Boran 10 Ekim 1987'de sürgünde Brüksel'de öldü. Daha 12 Eylül karabasanı sürüyordu. Bora'nın cenazesi ülkesine getirilebilecek miydi? Liberal bir insan olarak tanınan Başbakan Yardımcısı Adnan Kahveci ile temasa geçildi ve gelmesinde bir sakınca olmadığı, ayrıca eski milletvekili olması nedeniyle mecliste tören yapılacağı duyuruldu. TİP Başkanı, Boran ölmeden bir hafta önce TKP Genel Sekreteri Haydar Kutlu ile anlaşmış, iki partinin birleşerek ülkede legal alanda faaliyet gösterecek Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) adıyla bir parti kurulması çalışmalarına başlamışlardı. Meclisin önünde yapılan cenaze töreni oldukça kalabalıktı. Düşünceleri nedeniyle üniversiteden kovulan, hapislerde yatan ve sonuçta da memleketinden uzakta hayatını kaybeden Behici Hanım için insanlar yollara dökülmüştü. Onurlu yaşamak buydu ve bunu hak etmişti. Bir grup arkadaşla otobüs kiralayarak cenaze töreni için İstanbul'a gittik. Yağmurlu bir günde Şişli Camii'nin önünde başlayan tören sonrasında bir insan seliyle birlikte Zincirlikuyu mezarlığına kadar yürüdük. Mezarının başında Sadun Aren, uzun yol arkadaşının arkasından duygusal bir konuşma yaptı. Ona, vasiyetini tutacaklarını ve TKP ile birleşerek kurdukları partinin burada yaşatılacağı sözünü verdi. Hemen arkasından Kasım ayında Almanya'dan TKP Genel Sekreteri Haydar Kutlu ve TİP Genel Sekreteri Niyaz Sargın ülkeye dönerek TBKP başvurusunu yapacaklarını deklare ettiler. Behici Hanım'ın cenazesi bir işaret olmuştu. Ortamın hazır olduğu düşünüldü. Sovyetler Birliği Devlet Başkanlığı'na Gorbaçov seçilmişti. Gelir gelmez yönetimin glasnost (açıklık) ve perestroika (yeniden yapılanma) ilkelerinin uygulanacağını ilan etti. Bu bütün dünya için yeni bir şeydi. Komünizmin ana vatanında açıklıktan söz ediliyordu. Ama bizim gibi ülkelerde çalışan komünist partilerin çalışma ilkesi konspirasyondu. Gorbaçov'un bu mesajları açığa çıkma emri olarak görüldü. O zaman duvarın yıkılacağı, Sovyetlerin dağılacağı, sosyalizmin çökeceği kimsenin, düşmanlarının bile aklına gelmezdi. Belki bizzat Gorbaçov'un kendisi de bunu beklemiyordu. O günlerde bize göre ise sosyalizm nitel sıçrama yapıyor, kendini yeniliyordu. Sınıfsız topluma gidişte bir aşama daha geçiliyordu. Üşenmezseniz açın bakın o günlerde yazılanları. Ama tarih insanların beklediği gibi yazılmıyor. Kendi hükmünü icra ediyordu. Zaten Marx, tarihte ne olduysa öyle olması gerektiği, başka türlü olmayacağı için öyle olmuştur dememiş miydi? Söyledikleri çıkıyor ama hayali ölüyordu. Ülkemizdeki durumda sanki bir yumuşama başlamıştı. Başbakan Özal askerleri önemli ölçüde geriletmişti ama henüz Türkiye iki komünist lideri hazmetmeye hazır görünmüyordu. Her konuşmasında üç önemli özgürlük vardır: düşünce ve ifade hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, teşebbüs hürriyeti diyen Özal'a rağmen henüz düşünce hürriyetinin ne kadar geniş olduğu ölçülmüş değildi. İşte Kutlu ve Sargın'ın ülkeye dönüşüyle bu sınanacaktı. Hem hükümet hem de yargı ardı ardına açıklamalar yaptı. Ülkeye dönüş kanunlara aykırı diye. Askerler de zaten pusuda bekliyor. Bütün bunların Özal'ın yumuşaklığından kaynaklandığı düşüncesiyle başbakanı 12 Eylül rejimini gevşetmekle suçluyorlardı. Başvuru için Ankara'ya gelecek olan genel sekreterlerin gelir gelmez tutuklanacakları açıktı. Avukatlara iş düşüyordu. İstanbul'dan Atilla Coşkun, Rasim Öz, Bahri Belen, Sebu Aslangil ince iş bulur ve daha birçok avukat arkadaş hemen Ankara'ya geldi. TİP'in avukatları Erşen Sansal ve Nezahat Gündoğmuş'un bürosunda geniş bir toplantı yapıldı. İçinde İstanbul'daki arkadaşlar ve Erşen abi ile benim de olduğum bir komite oluşturuldu. Karşılama dahil bütün hukuki başvuru ve işlemler bu kurul tarafından organize edilecekti. İş başa düşmüştü. Büroda Baki ve Asım (Kılıç) ile beraberiz. Fethiye halen bizde staj yapıyor. Her şey birdenbire olmuştu. Açıkçası biz hazır değildik. 16 Kasım'da Kutlu ve Sargın Esenboğa Havalimanı'na indi. Yanlarındaki 50 civarında Avrupalı parlamenterle birlikte. Hepimiz karşılamaya gittik. Sadece biz değil, 141 ve 142'den bugüne kadar çekmiş herkes, hatta şimdiki işçi partililer dahil, hemen bütün sol partiler, gruplar oradaydı. Bütün demokrat insanlar bu dönüşün demokrasiye katkısı olacağını düşünüyorlardı. Öyle de oldu. Havaalanında bizden başka karşılayıcılar da vardı. Ankara DGM'nin ünlü savcısı Nusret Demiral'ın siyasi şube polisleri. İki genel sekreteri alıp doğru emniyetin bodrumuna kapattılar ve 15 gün süren işkence seansı başladı. Gelen parlamenterler, sanatçılar, politikacılar ve ülkenin çeşitli illerinden gelen TKP ve tip üyeleri için düzenlenen çok geniş kapsamlı bir yemekte Yunanistan'ın efsanevi sanatçısı ve politikacısı Yunan cuntasının direnen Mikis Theodorakis bir konuşma yaptı. Hepimizin morali yerinde. O akşam şöyle düşündüğümü hatırlıyorum. Devleti iyi bir yerinden yakaladık. Demokratik dünyanın desteği de tam. Bunun sonunda 141. madde yenilirse ne güzel olur. Bu arada emniyetten gelen haberler ürkütücü. İşkence yapılıyor. Adamlar, biz komünistiz, Türkiye'ye parti kurmaya geldik diyorlar. İşkence niye? Devlet bu. 12 Eylül'de emniyete alınan insanlar bütün bildiklerini söyleyip her şeyi kabul ettikleri halde fazladan işkenceye maruz kalmıyor muydu? Aynısına devam. Kutlu daha genç ama Nihat Bey'in yaşı endişelendiriyor arkadaşları. Bir sabah yine topluca Nusret Demiral'a gidip gözaltının bitirilmesini isteyeceğiz. Bahri, parantez Belen, ile buluştuk DGM'nin önünde. Arkadaşlar bir dilekçe hazırladık, bunu imzalayın, dedi. Hazır olan 7 avukat attık imzaları. Arkasından Nusret Demiral dilekçede kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle bizi savcılığa verdi. Versin, önemsemedik ama dava açıldı. Mahkum olduk. Onu ileride anlatacağım. Öğleden sonra randevu alınmış. 5 arkadaş Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'ya Nusret Demiral'ı şikayete gittik. Anlattık. Bakan ilgilendi. Müsteşarını çağırdı. Ona, yahu senin bu Nusret ne yapıyor? Arkadaşları dinle, dedi. Orada şunu hissettim. Nusret Demiral sivil hükümeti asla takmıyor. Kendisini hükümete değil, devlete bağlı görüyor. Nihayet Kutlu ve Sargın 15 günün sonunda savcıya, sorguya çıkarıldı. Tutuklandı. Neyse, emniyetten kurtulmuşlardı. Mahkeme önce Kutlu'nun sorgusuna başladı. Fakat Ulucanlar cezaevinde savunma hazırlamak için uygun şartlar yoktu. Savunmasını el yazısıyla hazırlıyor, alıp büroya getiriyoruz. Aynı gün daktilo edip kendisine götürüyor, o düzelttikten sonra tekrar daktilo ediyoruz. Zamana karşı yapılan bu iş, büroda eskiden kalma Hermes ve Olivetti marka iki daktilo ile yapılıyordu. Bereket büro kalabalık, Fethiye işin başında, Hüseyin Çolak, Hayriye hep benzer, Zuhal Koçak, herkes yardım ediyor. Büro tam bir destek kıtası olarak iş yaptı o dönem. İddianameye Kutlu ve Sargın'dan başka sanıklar da dahil edildi. Darbe öncesinde karanlık bir cinayete kurban giden İstanbul, TÖPDER Başkanı Talip Öztürk'ün en yakın çalışma arkadaşı Musa Kasa da onlarla birlikte yargılanıyordu. Savunmasını ben üstlendim. Bana, davayı hakkıyla takip ediyorsun. Sana çok iyi puan veriyorum. Hocam, bana puan değil, para lazım. El cevap. Vekaletimi ne ünlü avukatlar istedi de vermedim. Seni seçtim, kıymetini bil. Ne parası istiyorsun? Ben bunların erkekleriyle yattım. Haydar Kutlu ve Nihat Sargın yurda dönüp tutuklandıktan sonra parti kararı uyarınca örgütün merkez komite üyeleri de dönüyorlar. Ancak devlet yıllardır aradığı bu şahıslar kendi ayaklarıyla yurda dönünce onları önce içeri almak istemedi. Hatta bazı parti yöneticilerini geldikleri ülkelere havaalanından geri gönderdi. Bu arada Haydar Kutlu'nun (parantez asıl ismin Nabi Yağcı) eşi Ayşe Çiçek Yağcı da ülkesine eşinin yanına dönmeye karar verdi. Bir gece yarısı polislerin onu Esenboğa'dan alıp sorguladıktan sonra Ulucanlar cezaevine götürdüklerinden sabah haberdar olduk. Görüşlerine gittik. İnce, narin bir kadın. Gözleri gülüyor. Yıllardır ayrı kaldığı ülkesine kavuşmak onu mutlu etmiş belli ki. Kendimi tanıttım. Nasılsınız? Çiçek Hanım, gece sizi apar topar buraya getirmişler. Nasıl yaptınız? Yatak yorgan işini? Ya sormayın. Burada 163. maddeden tutuklu İslamcı kadınlar var. Onlar bana çok sahip çıktılar. Gece beni rahat ettirmek için etrafında pervane oldular. Bilirim, çok iyidir onlar. Ben onlarla yattım. Çiçek Yağcı'nın bana biraz şaşırarak baktığını görünce toparlamak istedim. Yani ben onların erkekleriyle yattım, dedim. Cezaevinden çıktık. Gaf yaptığımın da çok farkında değilim. Asım, ne yaptın abi sen yahu, diye katıla katıla gülüyor. Boz Mehmet. Parti kararı uyarınca dönenlerden biri de Merkez Komite üyesi Boz Mehmet olarak bilinen 87 yaşındaki Mehmet Bozışık. Gözaltına alınıp sorgu için DGM'ye çıkarılacağından haberimiz olmuştu. Hakimin odasının önünde bekleşiyoruz. Sorguya girmek mümkün değil. Cumhur henüz değiştirilmemiş. Sanık ancak tutuklandıktan sonra avukatı ile görüşebiliyor. Bütün hazırlık ifadeleri savunmanın yokluğunda alınıyor. Kapı aralık. Mahkemenin katipleriyle dost olmuşuz gide gele. Açık kalsın diyorum katibe. Biraz sonra yaşlı, uzun boylu, omuzları çökük, Sarışın ve yakışıklı bir adamı sanık bölümüne aldılar. Yanında katiplerden biri var. Kulakları duymuyor. Hakimin sorduğu soruyu ona yüksek sesle tekrar ediyor. Hakim Muhittin Mıhçak. TKP üyesi misin? Evet. Ne zaman partiye girdin? Duyamıyorum. Katip tekrarlıyor yüksek sesle. Ne zaman girdin partiye? 1927. Muhittin Mıhçak şaşkın vaziyette. Ne diyor bu oğlum yahu? Bir daha sor şuna. Aynı cevap. Sor bakalım oğlum, daha önce tutuklanmış mı? Sabıkası var mı? Evet, 1951'de. TKP tevkifatından. Hakim bu kez iyice şaşkın. En iyisi bir an önce sorguyu bitirmek. Yaz oğlum, sanığın açık ikrarı, delil durumu ve dosya münderecatına göre tutuklanmasına. Devlet yıllarca sürgünde yaşadıktan sonra kendi ayağı ile gelmiş 87 yaşındaki bir adamı cezaevine göndermekten çekinmiyor. Neylersin, 141 var, mevzuat böyle. Muhittin Mıhçak Ankara DGM'den Yargıtay'a seçildi. Yıllar sonra Hrant Dink'e Türklüğe hakaretten verilen mahkumiyet kararının onaylanması için gayret gösteren hakimler içinde tekrar gördük kendisini. Bizim devletin Hrank'a değil böyle adamlara ihtiyacı var. Ayrım sonu, sayfa 131.